Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.
Günaydın Seyfettin, merhabalar.
Günaydın Ömer.
Günaydın.
Günaydın.
Evet, bugün çok siyasileşmiş de bir konu olan bu döviz rezervleri meselesini biraz konuşalım demiştik. Çok gündemde, muhalefetin de epey üzerinde durduğu bir konu. 128 milyar dolarlık rezervin ne olduğu konusunda çeşitli görüşmeler, konuşmalar oluyor. Bu ne demek aslında, yani döviz rezervlerinin tükenmesi, bu para nerede, yani kasada olduğunu da açıklayanlar oldu.
Vallahi açıklayanlar dediğin gibi. İşte iktidarın silahşörleri, danışman, işte yok bakan, tabii Cumhurbaşkanı da şeye girdi, topa girdi. Ama o kadar zor durumdalar ki, yani sonunda belki konuşacağımızı baştan da söyleyeyim, büyük bir hata yapılmış durumda ekonomi politikası, özellikle para politikası yönetiminde, ama tabii her şeyi para politikası etkiliyor, faizleri, enflasyonu, döviz kurunu, öncelikle onları kısaca değineceğim, anlatmaya çalışacağım bir iktisatçı gözüyle tam olarak ne olduğunu. Ama hakikaten adeta köşeye sıkıştı iktidar. Ne diyeceğini de bilemiyor. Çünkü yaptığı hatayı tabii itiraf etmek istemiyor. Şimdi yapılan hata ne? Merkez bankaları döviz rezervi tutar. Özellikle gelişmekte olan ülkelerde, gelişmiş ülkelerde öyle gerçi, Amerika hariç, çünkü onun umurunda değil, o doları basıyor, ne yaparsanız yapın diyor. Ama bizim gibi bir ülke hele cari açık veriyorsa, ayrıca dövizle borçlanmışsa mevzul miktarda, herkes artık rakamları ezberledi, firmalar muazzam döviz borçlusu. Şimdi böyle bir ülkede tabii döviz kurunu, bir esnek kur rejimindeyiz. Döviz kurunu dengede tutmak için aslında döviz talebini bir yerde şey etmek lazım. Kontrol altında tutmak lazım. Bunu da yapamazsın çünkü açık ekonomisin. Zaten esnek kur rejiminde olduğun için sermaye hareketleri de serbest. Lafı uzatmayayım bu konuda. Döviz rezervleri eğer belli bir düzeyin, tabii o düzeyde iktisatçılar arasında tartışmalı ama yani genellikle konsansüs, görüş birliği şöyle, en azından kısa vadeli borçlarını hani olur da çeviremezsen, sorunlar yaşanırsa içeride veya dışarıda, bunları ödeyebilecek kadar bir bankanın, Merkez Bankası'nın kasasında döviz olmalı ki bir döviz talebi aniden arttığında kur alıp başını gitmesin. Kur alıp başını giderse neler olacağını hepimiz biliyoruz. En başta enflasyon yükselmeye başlıyor. Enflasyonu durdurmak için faizleri arttırmak zorunda kalıyorsun. Yani ekonomiyi zora sokuyorsun. Şimdi bu durumdayken bizim nereden baksan işte 100 milyarın üstünde bir döviz rezervimizin olması lazım. Bu nitekim 2018 yılına kadar aşağı yukarı bu düzeylerdeydi. Sonra aslında yavaş yavaş düşüş başlamıştı ama böyle paldır küldür değil. Paldır küldür rezervlerin eritilmesi bu geçen yılın bahar ayında, yani bir yıl önce başladı. Korona şoku da vardı, ondan mı paniklediler bilmiyorum ama esas bence neden, sorun orada zaten, Merkez Bankası'nın başına Berat Albayrak da malum Maliye Hazine Bakanı, Cumhurbaşkanımızın özel bir teorisi var, hepimiz biliyoruz, kaç defa da tekrarladım. Enflasyonu düşürmek istiyorsan faizleri düşüreceksin. Güzel, bunu uygulamaya başladı. Ondan öncekileri Merkez Bankası başkanlarını attı. Çünkü tam dediğimi diye yapmıyorlar dedi. Bu olunca tabii ne yapacaksın? Faizler negatife dönmüş. ciddi bir herkes şey beklentiye girmiş. Herkes dediğim işte döviz tutan vatandaşlardan tut da gelip Türk lirası varlıklar almış büyük yabancı fonlara kadar döviz talebi artmaya başladı. Döviz talebi artırsa biliyorlar ki kur artacak. Kur artarsa enflasyon artacak. O zaman ne oldu? Hani faizleri düşürdü, enflasyon düşecekti. Bunun farkında olduğu için başta Berat Albayrak olmak üzere Merkez Bankası da zaten başkanı o zaman Uysal malum döviz satmanız lazım. Döviz piyasaya döviz vermeniz lazım. Nasıl vereceksin? Rezervleri tabii kullanacaksın. Şimdi normalde aslında Merkez Bankası bu rezervleri daha önce yani bütün Merkez Bankalar için geçerli ama bizimki için de geçerli. İhaleye çıkarsın dersin ki ben rezervlerden çok oynaklaştı döviz kuru. Efendim onun için ben işte filan günü filan tarihte döviz satacağım ihale yoluyla şey verin. Fiyat verin, kur verin diye satarsın dövizi. Şimdi onun yerine tabii bu önce fark edilmedi. Onun yerine bir protokol, o da biliyorsun büyük bir hukuki tartışmaya neden oldu. Böyle bir protokol aslında geçerli mi değil mi? Şimdi ben ona girmeyeceğim çünkü o hukuk tarafını çok anlamıyorum. Ama sonuçta bunu şeffaf bir şekilde yapmak yerine ihale açarak arka kapıdan o zaman bu deyim hakikaten kullanılmaya başlandı. Çok doğru bir deyimdi. Arka kapı denilen işte o protokol, hazineyle imzalanmış bir protokol. Hazineye veriyor parayı Merkez Bankası. O şeylere veriyor. Kamu bankalarını. Onlar da piyasada satıyorlar dövizi. Yani görünürde Merkez Bankası aslında rezervlerini kullanmıyor kuru tutabilmek için. Öyle bir imaj yaratılmak istendi. Strateji buydu. Tabii bunu sonra anlaşıldı. Çünkü yavaş yavaş bunu tam gizleyemezsin. Merkez Bankası bilançosundan takip eden bu iş uzmanlar ya bu dövizler erimeye başladı galiba ne oluyor falan hesap kitaplar yapılmaya başladı. Ama o arada 2020'nin 6-7 ay içinde 80 milyarmış bakıyorum döviz şeyi rezervi negatife net rezerv negatife dönüyor. Şimdi orada da izleyiciler artık öğrendiler herhalde bir brüt net tartışması var. Brüt rezerv mi esas net rezerv mi? Bu yapay bir tartışma çünkü sonuçta aslında 128 milyar dolar civarında rezervi 5-6 ay içinde sırf kuru tutabilmek için 6,8 civarında orada gözüküyor böyle yatay bir seyir izliyor döviz kuru da. Yani faydalı olmuş mu o an için tutabilmişler mi? Tutmuşlar. Ondan sonra bir güzel faizleri de indirmişler. Reel faiz de negatif olmuş. İyi de bunun ortaya çıkmasıyla beraber tabii büyük bir panik de ortaya çıktı. Yabancı yatırımcılar bunlar rezervleri bitirdiler, erittiler. Biz çıkalım demeye başladılar. O arada biliyorsunuz nihayet Cumhurbaşkanı onu bilmiyor işte perde arkasında ne olduğunu. Bunu öğreniyor yani bilmiyor muydu döviz rezervlerinin bu şekilde eritildiğini? Onu bilemem ama söylenen işte Naci Ağbal veya işte diğer muhalif parti içindeki bu politikaya muhalif çevre bir şekilde ikna ediyor. Sözde Cumhurbaşkanı küplere biniyor sonra ne olduğunu biliyorsunuz. Damadını bakanlıktan alıyor, şeyi de alıyor, Merkez Bankası Başkanı'nı da, Naci Ağbal geliyor. Şimdi bu, ondan sonra tabii döviz rezervi erimesi durdu. Ama eksi 40 milyar ne demek diyeceksin? Brüt 90 milyar evet. Dolar diyorlar. Çünkü o arada bu Merkez Bankası dövizi tabii karşılıksız vermiyor hazineye. Onlar da dönüp satan bankalar piyasada dövizi satınca doları avroyu satınca Türk lirası alıyor. Türk lirasını hazine üzerinden tekrar şeye geliyor Merkez Bankası'na. O da gitti bu paralarla swap. O da artık literatürümüze girdi. Günlük literatürümüze takas yani. Ne yapacaksın? Döviz rezervi kasada görünmesi lazım. Önce Katar'dan aldılar galiba. Katar'ın neden? Yani şöyle oluyor. Merkez Bankası al sana diyor bir başka Merkez Bankası'na. Al sana diyor 100 Türk lirası, ver bana 10 dolar ya da neyse 20 dolar emaneten. Bunlar da çok kısa vadeli aslında. Hani geçici bir şok olur mu olur, onun için kullanılır bu. Tabii bizde kalıcı yapısal bir şey var, durum var. Onu alın yetmiyor tabii, o esas Çin'den alıyorlar. Çin Merkez Bankası'ndan. Yani Katar Merkez Bankası'nın neden Türk lirasına karşılık dolar verdiğini uzun uzun izah etmeye gerek yok. Ama Çin'inki tabii ilginç. O da yeterince belki tartışılmıyor ama bu Uygur meselesiyle o da yavaş yavaş gündeme geliyor. Çin herhalde durup dururken milyarlarca dolar Türk lirası alıp milyarlarca doları vermedi Merkez Bankası'na. Bunun ardında tabii Çin'in izlediği siyasi strateji de var. Bu sayede yani Çin Merkez Bankası yarın öbür gün dediğim gibi çok kısa vadeli bu takas işlemleri. Vadeleri dolunca Asya'nın Türk lirasını ver benim dolarları dese ne yapacaklar? Bu tabii ciddi bir baskı oluşturuyor.
Tam bu noktada da bir şey sorayım Seyfettin izninle. Yani eğer en önemli altını çizdiğin konulardan biri, defalarca çeşitli programlarımızda biz de yapmaya çalışıyoruz. Buradaki en önemli boyutlardan biri şeffaflığın olmaması. Yani bu söz aynen, konusu evet. Satış Gülçin Özkan da T24'te yazmış. Yani diyor ki
bu az konuşulduğu için biraz uzattım ama son şunu da söyleyeyim. Çin elçisinin yaptığı ya bir çıkış İYİ Parti'ye. Meral Hanım'a, Meral Akşener'e.
Evet.
Adeta tehditkar. Bunu öyle kolay kolay yapamazdı. Değil mi? Cesaret edemezdi. Yani böyle de düşünmek lazım ama neyse konumuz bu değil tabii.
Evet, yani ben şeyi sormak istiyorum. Gülçin Özkan da yazmış, sen de bize işaret edince şöyle bir evet. Gözden geçirme fırsatı buldum. Yani satışın bu 2020 ortalarında işte devlet bankaları üzerinden gerçekleştirilen bu dolar satma sonucu rezervlerdeki dramatik düşüş, bu satışın açıklanmayan detayları, kimlere, hangi tarihlerde ne kadar döviz satıldı, işte alışveriş, swaplar filan. Yani bu demokrasi rejim açısından da, yalnız ekonomi açısından değil, bütünüyle rejimin işleyişi açısından da büyük bir şeffaflık problemi demokrasi açısından da yaratıyor tabii. Yani belki tabii. Bunun üzerinde durmak gerekiyor. Çünkü bu işlemler yapıldıktan sonra şu anda bakıyorum dolar Türk lirası paritesi 8.2'nin üzerinde.
Evet ama yani. Bence esas mesele orada. Yani bütün bunları yaptın, dövizleri sattın. Hani 128 milyar dolar nerede deniyor? 128 milyar dolar satıldı. Karşılığında da Türk lirası alındı. O Türk liralarının da büyük bir kısmıyla zaten gidildi. Swap şey edildi. Bir kısmı yenecek herhalde ya da yendi. Yani bütçe devlet harcaması olarak. Yani 128 milyar dolar nerede sorusundan çok sen bu 128 milyar dolar rezervi nasıl çarçur ettin? Nasıl sorumsuz bir şekilde böyle kullandın diye sormak lazım. Çünkü dediğin gibi sonuçta ne oldu? Yaptım bunları, dolar 6-8'de aşağı yukarı düz seyretti. O sayede şeyleri, faizleri düşürdün. Yani faizleri zaten düşürmeye kararlıydın ve düşürdün. Ama bunun sonucu kaçınılmaz olarak ortaya çıkacak sonuçlarını da öteledin dövizleri eriterek. Çarçur ettin çünkü neden çarçur etti? Sonunda ne oldu? Sonunda ne olduğu belli. Naci Ağbal geldi, öbürküler atıldı. Faiz %19'a Merkez Bankası'nın işte birkaç etapta çıktı. Dolar işte 7-20'ye falan düşmüştü. Sonra onu da attı. Şimdi dolar 8 liranın üstünde. Faizler hala yüksek. Artı enflasyon da yükseldi. Ve senin kasanda döviz yok. Döviz olmayınca yani var da ödünç alınmış takas kısa vadeli şeyler var, dövizler var. Ondan sonra tabi bu manzara apaçık ortaya çıkınca ne oldu? Başka bir maliyeti var. Gülçin Özkan'ın da yazısını bu bakımdan özellikle size de ilettim. Dinleyicilere de tavsiye etmek isterim. T24'ten açıp okuyabilirler. Çok öğretici bir yazı. Gülçin Özkan.
Evet, 20 Nisan tarihinde yayınlandı.
Makro iktisat profesörü. Ondan sonra neden bunun üstünde duruyorum? Çünkü sonuçta elde sıfıra var sıfır, elde var sıfır bile diyemeyeceğim. Eksi de her bakımdan disaster. Çünkü risk primleri yükseldi. Risk primi ne demek? Hazine borçlanmaya kalktığı zaman dövizle, hani Türk lirası zaten faizleri %20'ye dayandı da onu da nasıl aşağı indirecekler de nasıl indirecekler bu durumda? Çünkü artık satacakları rezerv de yok. O da bir muamma. Ama dövizle borçlanabiliyorsun hala. Borçlanmaya kalktığın zaman da risk primleri 300-400 baz puan. Türkiye bu konuda en yüksek maliyetli ülkelerden biri, en riskli görülen ülkelerden biri. Dolayısıyla faizler çok yüksek. %6-7'den dövizle borçlanıyorsun. Bunun sonu yok tabii. Yani aslında tam bir iflas manzarası ortada. Buna karşılık da tabii çıkıp ne diyecekler? Döviz önce dediler ki bunu geçiştirebiliriz zannetti iktidar. Döviz işte Cumhurbaşkanı çok sert konuştu. Ne diyorsunuz siz? Paralar burada dedi. Döviz ama dolar yok. Hangi para orada? O da belli değil. Öbürküler çıkıyorlar ya 90 milyar aslında brüte bakın siz diyorlar. Tamam bakalım 90 milyar var diyorlar. Cumhurbaşkanı diyor ki biz bunları 130 milyar doları çıkartmıştık zamanında. Gene çıkartırız. Ve bunlar boş laflar. Çünkü o 90 milyarı herkes biliyor. Arkasında ne olduğunu, arkasında Çin Merkez Bankası'nın size verdiği, ödünç verdiği dolarlar var. Dolayısıyla buradan çok şey, bu nedenle ya itiraf edemiyorlar. Şöyle özetleyeyim. Aslında muhalefet, Cumhuriyet Halk Partisi bunun çok üstünde durdu. Diğer muhalefet partilerinde Ali Babacan da çok şey diyor, doğru bir teşhis koyuyor, analiz yapıyor. Ve hepsi sıkıştırdılar iktidarı haklı olarak. Bunun hesabını verin diyorlar. O da çıkıp da diyemiyor ki ya ben düşük faiz politikasına karar verdim. Ondan sonra bunu yapmak için de döviz kuru yukarı doğru gitme ihtimali vardı. Onun zaten baskı görülüyordu. Onu da karşılamak için Merkez Bankası rezervlerinden piyasaya dolar sürdüm. Ama kusura bakmayın yanılmışım. Bu şeyleri, dövizleri yanlış bir politika için çarçur ettim. Şimdi tam böyle demezler tabii ama yani hiç en azından bunu kabul etseler. Mesela Cumhurbaşkanı şey de diyebilirdi yani. Başka bir ortam, rejim olsaydı ya ben bunun farkına varınca bu politikanın sorumlularını görevden aldım. Yerine yeni bir doğru politikaları izleyecek insanları atadım derdi. Bu farklı bir etki yapabilirdi. Ha evet, buna güvenebiliriz şimdilik denilebilirdi. Nitekim bunun bir başlangıcı oldu malum ama sonra onu da attı Naci Ağbalı. Yani tam bir çorba, tam bir karmaşa.
Evet. Ben bir de bir şey daha sormak istiyorum izninle. Gülçin Özkan'ın yazısının sonucunda, yani sonuç bölümünde şey diyor, yani bu söz konusu dönemde, işte bu operasyonların yapıldığı dönemde Türkiye en çok döviz rezervi kaybeden, faizlerini en çok artırmak zorunda kalan, bir de üstüne üstlük parası en çok değer yitiren ülke oldu diyor. Ve sonuçta bu operasyon ne kurun dengelenmesini sağlayabildi ne de faiz düşüşüne imkan verdi. Daha da kötüsü, takip eden dönemde faizlerde düşüş bir yana hızlı ve sert artış gözlemlendi. Yani sonuç olarak rezervlerin tükenmesini, bu satışlar tamamen usullere uygun gerçekleştirilmiş olsa bile fazlasıyla dert etmeliyiz. Hem de sadece döviz kuru için değil, ekonomik olduğu kadar siyasi açıdan da hayati önem taşıyan faizleri düşürebilmek için diye bitirmiş yazısını.
Evet, Gülçin buna Özkan tamamen katılıyorum. Çok beğendim zaten yazıyı okuyunca. Onun için sen de 128 milyar dolar nerede diye tartışalım yarın deyince dedim. Böyle bir yazı var, sizinle de paylaştım. Yani iktisatçı gözüyle tabii dediğim gibi mesele, yani ortada bir 128 milyarı hamum şarolop yapılmış bir şey değil. Tabii şey araştırılmalı, hani kime satıldı. Ama normalde kamu bankaları, Barış Soydan da T24'te 128 milyar dolarla ilgili bir dizi yazı yazdı. Evet. Yazı yazdı. Orada da dinleyiciler o yazılara da bakabilir ya. Onun da görüşü, piyasaya kamu bankaları satarken öyle müşteri seçemezler. Kolay iş değil ama tabii ona da bakmak lazım. Kim aldı? Bizim vatandaş bile aldı büyük bir ihtimalle. Ama esas yabancı yatırımcılar Türk varlıklarından çıkıp paralarını Türkiye'den çıkarmak için tabii ki aldılar. O arada bir kısmı tabii şeyde gitti, borç ödemeleri, firmalar aldı. Çünkü dövizle borçlular. Yani orada bir hani hırsızlık, bir corruption durumu var mı? Çok emin değilim ama bakmak lazım. Şimdi sen haklısın çok. Ya şeffaflık bitince, tamamen karartılınca bir kara kutudan bütün bunlar kara kutunun içinden geçmeye başlayınca o zaman insanlar da haklı olarak şüphe ederler tabii.
Evet, neden çöküş başlıyor yani. Etik ve ahlaki çöküş de başlıyor. Evet.
Üstelik bu durumda kendileri de iyi bir sonuç almamış oldu. Bekir Ağırdır, KONDA Genel Müdürü, bir yorum yapmış. Bu 128 milyar dolar meselesi, bir de en son Ticaret Bakanlığı'ndaki yolsuzluk ve diğer iddialar. 19 yıl sonra ilk kez hükümeti diyor savunmaya geçirdi. Hiç böyle bir dönemi olmamıştı.
Evet.
Evet. Ruhsar Pekcan'ın da kendi kendi şirketinden dezenfektanı bakanlığın piyasası üzerine fiyata satmış.
Dediğim gibi dönüyor dolaşıyor. Cumhurbaşkanı çünkü tek karar alıcı. Dolayısıyla tek sorumlu bütün Türkiye'de olan bitenden o sorumlu. Sen bunu zaten kendi tayin ettiğin insanlar bunlar. Sen talimat veriyorsun. Onlar da senin talimatlarına uygun olarak yanlış bir şey izlemediler. Politika, sonuç bu oldu.
Evet, bunun altından nasıl kalkılacak peki?
Bunun altından kalkılması zor. Çünkü döviz birikti. Yani yeniden o takaslarla tabii swaplarla bir süre idare edebilirsin eğer başka işleri doğru dürüst yaparsan. Yani şu güveni verebilirsen o da yok. Bence esas sorun o. Çünkü neden Naci Ağbal'ı attı? Yerine işte başka şey getirdi. O böyle şeyde siperde ufku gözetliyor. Faizleri ben düşürmek için, faizleri düşürmem için beni buraya tayin ettiler. Acaba nasıl bir fırsat yakalasam da düşürmeye başlasak diye. Bunun için senin zaten Türkiye'nin güven vermesi lazım ekonomi yönetiminde. Artık böyle hatalar yapılmayacağını, işte abuk sabuk teorilerin peşinden gidilmeyeceğini ne dair güven verilmesi lazım. Tam aksi oldu geçtiğimiz son kaç bir ay mı oldu? Dolayısıyla ben buradan bir çıkış göremiyorum. Yani tabii ki rezerv biriktirebilirsin, yeniden sermaye akımları olur. Türk lirası zaten ciddi değer kaybetmiş durumda. Yani burada rekabet gücünü de arttırıyor. Sanayi onun için iyi durumda. İhracat fena değil. Bunu bir fırsat olarak kullanabilirsin. Türk lirasını ben bundan sonra düşük değerli tutacağım ama daha da şeyi oynaklığa son vereceğim. Enflasyonu düşürmek için de hakikaten faizleri arttıracağım. O zaman kuru da zaten tutabilirsin. O zaman fazla döviz de gelir. İşte o fazla dövizi o zaman Merkez Bankası nasıl biriktirilmişti ki 130 milyar doların üstünde rezerv? Çünkü ciddi bir para akımı vardır Türkiye'ye. döviz akımı vardı. Merkez Bankası da aslında Türk lirası aşırı zaten değerlenmiş diyeceğine de daha da aşırı değerlenmesin diye o dövizleri satın alıyordu. Rezerve koyuyordu. Öyle birikmişti. Gene bu çarkı döndürebilirsin ama yani bu iş evet, zaten
zorlu bir durum.
Çok ötesine geçmiş.
Sürenin de sonuna geldik Seyfettin. Çok teşekkür ederiz. Dünya günün, yeryüzü gününde kutlu olsun diyerek bitirelim.
İyi yayınlar diliyorum. Hoşçakalın.
Hoşçakalın.
Seyfettin Gürsel'le Ekonomik Gidişat.